Ayrım 46.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Sayfa 340. Blatnoy Mir. Voriva Zkone ibaresini ilk duymuştum Filibeli Şennur Hanım'dan. Sabıkasız hırsızlar diye çevirmişti. Sabıkasızlıkları yakalanmamışlıklarından değil, yeraltı yasalarına harfiyen uymalarındanmış. Bildiğimiz piramit şeklinde örgütlü olduklarını, en tepede kansler dedikleri başkanlarının olduğunu anlattı ki, bunlardan 700 kadarı ismen biliniyormuş. Kanslerler belirli zamanlarda toplanır, kriminal imparatorluğun iç ve dış politikalarına karar verirlermiş. Şennur Hanım kendilerine ait bir de güvenlik kurulu olduğunu söyledi. Bu kurul gazeteci, bankacı, sanatçı, sporcu, politikacı gibi saygın vatandaşlardan oluşur, kanslerlere istihbarat, siyasi koruma, yasal koruma ve hatta toplumsal itibar sağlarmış. Abarttığını sanmıştım, meğer değil. Ekonominin nasıl yöneltileceğine onlar karar verirler dedi. Örneğin 1991'de Başbakan Pavlov tedavülden 50 ve 100 rubleli kağıt paraları kaldırmaya kalktı. Çünkü sahtesi yapılıyordu. Anlıyor musun? Mafya sahte para basıyor, piyasadan bunlarla sahici para topluyor, yurt dışına çıkarıyordu. Bir gecede organize oldular. Moskova'daki sahte banknotları Soyuz'un uzak bölgelerine taşıdılar. Oralarda ellerinden çıkardılar. Milyonlarca sahte ruble bir günde sahici rublelerle değiştirildi. Sokakta görsem uyanık bir ev hanımlığından başka bir nitelik konduramayacağım Şennur Hanım'a. İtiraf etmeliyim ki hayranlıkla içeren bir şaşkınlıkla baktığımı hatırlıyorum. Bütün bunları nereden öğrendin? Sevgilimden diye gülmüştü. Dün uçakta anlatmıştım ya, Andrei diye bir sevgilim vardı. Cam fabrikasındaki işini bırakmış, Türkiye ile kaçak sigara işi yapıyordu. Andrei'ye ödemeleri bu sahte paralarla yaparlarmış. Bir gecede adamın biriktirdiği bütün paraları gitti. Sonra Gorbaçov'un 500 günlük serbest pazar ekonomisine geçiş programı vardı, bilirsin. Kanslerler birkaç ay sonra o programı tartışmak üzere toplandılar. Programı beğendiler, anlıyor musun? Çünkü serbest pazar, Soyuz Cumhuriyetleri arasındaki sınırların gevşemesi demek. Hem onların hem de yabancı ülkelerle olan sınırların. Böylece dışarıdan dolar getirmek daha kolay oluyor. Elimde dolar olunca da Rusya'da her şeyi istersen memleketin kendisini satın alabilirsin. Voriva Zkone vaktiyle ekonominin artıklarıyla geçinirmiş. Gorbaçov'dan sonra asıl sahibi oldu. Özelleştirme başlayınca aralarında kavga etmemeleri gerektiğini anladılar. Ondan evvel hep kavga ederlerdi. 1988'de bizim Karadeniz'de Dagomi'de toplandıklarında savaş çıkmış, çok kan dökülmüş. Bunu da biliyorlar ya, 1992'de toplandıklarında kim neyi alacak kararlaştırdılar. Özelleştirmenin nasıl yapılacağı belirsizdi. Biliyor musun? Memurlar zaten rüşvetçi, bunlardan başka kimsede de para yok. Ne yaptılar? Moskova'daki şu gördüğün dükkanların, otellerin, depoların %80'ini bir güzel özelleştirdiler. Bir yıl sonra yaklaşık aynı günlerde Alexi ile birlikte Vorkuta'daydık. Milyonların ömrünü tüketen şehre gündüz gözüyle baktığımda gördüğüm Sovyet yönetiminin yaşayan bir abidesiydi. Uçsuz bucaksız bir kar çölüne serpiştirilmiş buzdan hayaletler gibi yükselen Selimiye kışlası boyutlarında binalar, bir düzine tankın yan yana geçebileceği genişlikte caddeler. Eski Yunan'ın Doryen sütunları ve dev heykeller. 1930'da burada bir şehir olmadığına inanasım gelmediydi. Meğer kuruluşu daha da yeni, 1953. Vorkuta'nın kurucusu, halkın babası Stalin, 1952'de ölüyor. Yerine geçen Kruşçev, Vorgulak mahkumlarını affediyor, ancak devletin devamlılığı ilkesini gözeterek ve halefinin doğum gününde, 3 Mart 1953'te. Mahkumlar affediliyorlar ama evlerine dönmelerine izin verilmiyor. Burada kalacak, Vorkuta'nın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Yani bu hayalet şehri inşa edenler de Vorgulak mahkumlarıdır. O tarihten sonra Vorkuta eski mahkum ve sürgünlerin oluşturduğu çok uluslu bir ülkeye dönüşüyor. Bu bağlamda Avustralya'ya benzetenler var ama genel kanı Gorbaçov sonrası kendi kanunları olan yasa dışı bir imparatorluğu dönüştüğü şeklinde. Buna karşın biz oradayken ana vatan için daha çok kömür ya da yaşasın Sovyet halklarının dostluğu yazılı taze boyanmış saç levhalar ve bez pankartlar daha halen asılıydı. Gorbaçov, Yeltsin liberal reformları sanki buraya uğramamışlar diye gözlemlemiştim. Alexi, Almanlar Donbas bölgesini işgal ettiklerinde Vorkuta madencileri adeta destan yazdılar diye mırıldandıydı. Vorgulak'ta kaç canın telef olduğunu hesaplamaya çalışmak, Stalin dönemi SSCB'sinde kaç kişinin telef olduğunu kestirmeye çalışmaya benzer derler. Abesle iştigal değilse de alınacak sonuçtan asla emin olunamaz. Boris Tulayev, Katso'nun hikayesini anlatmayı bitirmişti. Tüylerim diken dikendi. Yaşlı mahkum üşüdüğümü sandı, gelinine vodka getirmesi için seslendi. İzleyen bağırışmalardan genç kadının getirmek istemediği anlaşılıyordu. Tuleyev ısrar etti. Sonunda oğlu Jenya koltuğunun arasına sıkıştırdığı bir şişe elinde 4 bardak olduğu halde geldi. Masanın üzerine çarpar gibi bıraktı. Babasını protesto ettiğini sandıydım. Oysa kendisi adam akıllı içkiliydi. Alexia mutfakta bir dolu kasa olduğunu, dayanabileceğimiz kadar içebileceğimizi söyledi. İçeriden öteki odadan karnı burnundaki eşi Lena'nın sesini yükselttiği televizyondan Prosto Maria isimli Meksika dizisinin o günlerde MMM'nin davetlisi olarak Moskova'da bulunan yıldızı Victoria Ruffo'nun sesi geliyordu. Meğer Victoria Ruffo MMM'nin Lenya ve Marina gibi sanal ortaklarını evlerinde ziyaret etmekteymiş. Kulak kabarttığımı fark eden Jenya, Vorkuta'daki yegane eğlencelerinin televizyon, vodka ve seks olduğunu açıkladıydı. Kutup dairesinin üstünde lanet olası madenlerde çalışıyorsanız başka bir şey yapmaya ne mecaliniz kalır ne de aklınız. Oysa ben askerken... Lafı değiştirmek isteyen Tulayev sözünü kestiydi. Ya şimdi nesin? Number one sarhoş dediydi Jenya birden gömleğinin yakasında saklı toplu iğneyi çıkarıp sağ koluna batırarak. Bakın hissetmiyor. İğneyi soktu çıkarttı, soktu çıkarttı. Hiç hissetmiyor. Kanının yer yer gömleğin kumaşının üstüne çıktığını görebiliyordum. Alexi ile Tuleyev de görüyor olmalıydılar ama Jenya'yı durdurmak için en ufak bir hareket yapmadılar. Sonunda genç adam kendi vazgeçti. Gözlerinden 2 damla yaş süzülürken dondu diye hıçkırdı. Kolum hareket etmiyor artık. Tuleyev'in sakat oğlu Jenya orduda başçavuş rütbesiyle görevli elektrik teknisyeniyken 1992 ekonomik krizi sonrası tasarruf tedbirleri uyarınca istifa ettiriliyor. Aldığı küçük kıdem tazminatıyla St. Petersburg'da ticaret yapmayı deniyor, olmuyor. Vorkuta'ya baba evine dönüyor, Tayga'da avcılık yapmaya başlıyor. Olen eti bölgede pek makbul, ne ki müşteri tutmak için etin fiyatını Vorkuta'nın mafya patronlarının sapladığı rakamın altında satmaktadır. Birkaç kez uyarıyorlar, dinlemeyince bir gece Tuleyev'in dairesini basıp eski başçavuşu Tundra'ya kaldırıyorlar. Ertesi sabah bir başka avcı tarafından bulunduğunda soğuktan ölmek üzeredir. Tuleyev kolunu toptan kaybetmemiş olmasını Tanrı'nın mucizesi olarak görüyor. Jenya için mümkün olan tek tedavi ruhunun tedavisidir diyor. Lena da olmasa Jenya manastıra kapanacaktır ama Lena vardır. Genç kadın evleneceklerine, erkeğinin Rusya'nın sakat bezdomlularına katılmasına izin vermeyeceğine yemin üstüne yemin etmektedir. Ne diyeceğimizi bilemeden öylece durmuş sessizce içiyorduk ki Tuleyev yeni hatırlamış gibi o gün Vorkuta'nın ilk kilisesinin temelinin atıldığını söyledi. Töreni kaçırmak istemiyordu. Biz de görmek ister miydik? Açık hava düşüncesi bana olduğu kadar Alexia'ya da iyi geldi. Hızla toparlandık, şehir meydanına doğru yola çıktık. Temel atma töreni bir ucunda başının üzerine kaldırdığı Sputnik'i yere çakacakmış gibi duran maden işçisinin, diğer ucunda Rusya'nın gençlerin ve denizcilerin koruyucusu Aziz Nikolay heykelinin olduğu şehir meydanında yapılacaktı. Şehre çökmüş olan kesif kömür kokusunun altında oraya yürüdük. Merasimi kaçırmışız ama parti devam ediyordu. İçkilerin içildiği, şarkıların söylendiği coşkulu bir partiydi. Büyükler dans ediyor, çocuklar Aziz Nikolay'ın heykelinin önünde el tutuşmuş dönüyorlardı. Kolya, kolya Nikolay, sidi doma Nikolay, eto davışki pridut, potseliyuti uydut. Dipnot, kolya kolya Nikolay, skola çıkma, evde otur, kızlar gelecek, sana öpücük verecekler. Moskova ve Kiev'de sıkça rastlanılan kapalı çarşı işi deri ceketler ya da California, USA işlemeli beyzbol şapkalarının burada olmadığı dikkatimi çekti. Kadınlar yerlere kadar uzanan yakası kürklü cırtlak kırmızı, yeşil, mavi yün mantolar giyiyorlardı. Erkeklerin üzerinde koyun postu paltolar, keçe çizmeler vardı. Kenarda durup avurtları çökük kavruk bir genç adamın meydanın ortasına kurdu platforma çıkmasını izledik. Genç adam mikrofonu aldı, sesi kontrol etti. Davudi bir sesle caz banttan yana bir şeyler söyledi. Müzik susunca elini cebine attı, bir tomar kağıt çıkarttı. Şiir olduğunu çıkarttığı metni okumaya başladı. Evden çıktıktan sonra hiç konuşmamış olan Alexi'nin düşüncelerini bölmek istemediğim için Tuleyev'e sorduydum. Ne söylüyor? Perestroika'yı boğmaktan ve muhteşem dirilişten söz ediyor dediydi tiksintiyle. Herif şairlerin siyasilere pompom kızlık yapıp iyi para kazandıkları o eski günleri arayanlardan. Şiiri de berbat. Boş versen şunlara bak. Yağlı direğe tırmanmaya hazırlanıyor. Asute'de yarı bellerine kadar soyunan bir grup erkeği işaret ediyordu. Ben -30 derecede direğe sürülen yağın donması gerektiğini düşünürken, Tuleyev Sputnikli heykelin yanından meydana giren kaftanlara sinirlendiydi. Ben kazakları tanırım, bunlar sahici kazak değil. Başlarındaki o silindir şapkalar da uyduruk, karakul değil. Bana ne düşündüğünü söylersen ben de sana bizim Cumhuriyet bayramlarını nasıl kutladığımızı anlatırım. Jipin üstündeki Atatürk büstünü filan. Ha Alexi ne dersin? Gülmüştü. Peder Mihail Dimitriyeviç'in Boris'e ne anlatmaya çalışmış olabileceğini düşünüyordum. Aziz Petrus'u yani. Yani? Aziz Petrus'un bildirdiğine göre Tanrı sizi Mısır diyarından çıkaran Rab benim. Siz de mukaddes olacaksınız çünkü ben mukaddesim demiştir. Murdarı Tahir'den ayıracaksınız. Hayvanın ve kuşun ve sularda hareket eden her canlı mahlukun ve yeryüzünde sürünen her mahlukun şeriatı budur. İncil'den mi bu? İncil'den olduğundan asla kuşkum yoktu ama Alex'i mühendis olduğu için harfiyen tekrarlıyor olmasından gerçekten etkilenmiş ve şaşırmıştım. Albayı kurtaran fani bir şeyler değildi. Giderek arttığını gördüğüm bir coşkuyla devam etti. Albay kusursuz ve lekesiz kuzu gibi olan Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldu. Katsoyu İsa Mesih'in Vorgulak'taki Resulü olarak görmek lazım. Yerde sürünen haşeratın hiçbirisiyle karnı üzerinde sürünenlerin ve dört ayak üzerinde yürüyenlerin ve çok ayağı olanların hiçbirisiyle canlarınızı mekruh etmeyeceksiniz ve onlarla kendinizi kirleterek murdar etmeyeceksiniz. Çünkü Allah'ınız Rab benim ve kendinizi takdis edin ve mukaddes olun çünkü ben mukaddesim. Onca gürültü arasında duyduğumun bir hıçkırık olduğunu Boris Tuleyev'in ıslanmış gözlerini görünce anladım. İhtiyar Alexei'nin elini öpmek ister gibi atıldıydı. Peder Mihail Dimitriyeviç, ruhun şad olsun. Alex'i sıçrar gibi geri çekildi. İkisinin arasında kalan ben de en yabancı halimde el öpmenin Ruslara Moğollardan kalan bir adet olduğunu düşünüyordum. El öpmenin ve saygı duyulan karşısında alnı yere değdirmenin. Çünkü bu adeti Cengiz Han başlatmıştı. 9 kere diz çöküp 9 defa secdeye vararak kutsal Hentey dağının önünde. Yaşlı adamın feveranından olacak Alex'i esrik halinden hızla kurtuldu. Baskıcı bir rejimin altında doğmuş, baskıcı bir rejimin altında ölecek birisi olarak sana adalet terazisi hileli olan bir toplumun çok korkunç bir toplum olduğunu söyleyebilirim dediydi tane tane ve kısık bir sesle. Ama yegane terazisi layık yasalardan ibaret olan bir toplumda insanoğluna layık bir toplum değildir. Göreceli ahlak ve radikal bireysellik, bunlar birleştiklerinde insanoğlu vicdanının dayatmalarından azat oluyor. Allah'a ve topluma karşı sorumluluklarını unutuyor. Hayır Lubima'ya, devletin veya çetelerin veya aydınlanma yasalarının harfi üzerine bina edilmiş ve daha yükseğe asla uzanmayan bir toplum, insanın yüksek niteliklerinden nasibini almayan bir toplumdur. Daha da söyleyecekti ama bir kaynaşma oldu, meydan dalgalandı. Omon birliklerini bu defa daha bir yakından gördüm. Aziz Nikolay'ın heykelinin yanından meydana daldılar. Kent komandosu üniformaları, miğferleri, otomatik tüfekleriyle sonradan 500 kişilik olduğunu duyduğumuz tam teşkilatlı bir müfrezeydiler. Dakikalar içinde bölündüler, büyük kısmı sokaklara dağılırken meydanda kalanlar gözlerine kesirdiklerine kimlik sormaya koyuldular. Derken az ötemizdeki bir Amerikalının kıyameti koparttığı duyuldu. Elindeki sürücü ehliyetini jandarma komiserine sallıyor, tek kimliğinin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Genç komiser miğferini geriye itti. Uzun uzun bir ehliyete bir adamın suratına baktı sonunda. Uhodi dediydi. Uhodi Otmenya. Git başımdan. Ne olmuş olabileceğini sorduğumda Alexei meydana açılan caddelerden birinin başında hemen tamamen yanmış, yan yana iki büfeyi işaret ettiğinde anladım. Kundakçıları arıyorlar. Yine birileri haraç ödememiş. Tuleyev'in elini sırtımda hissettim. Bizi az ilerideki Stolovaya dedikleri çayın yanı sıra yemek, çorba ve güveç satan aş evine iteliyordu. Hadi ortalık yetişinceye kadar orada oturalım. Küçücük bir dükkandı. Bizim hemen arkamızdan jandarmayla takışan Amerikalı ve arkadaşı da gelince birlikte oturur gibi olduyduk. Bu Rusya'da hep böyleydi. Ülkenin en ücra köşelerinde bile ya bir Amerikalı ya bir İngiliz ya da bir Alman buluyordunuz. Gazeteci, araştırmacı, çevreci, öğretmen, sporcu, müzikolog, folklorcu. Sanki bir set yıkılmış ki gerçekten de öyle olmuştur ve dışarıdakiler içeriye hücum etmişlerdir. Beni en çok etkileyen de rastladığım yabancıların hemen hepsinin iyi kötü Rusça konuşuyor olmalarıydı. Konuşamayanların yanlarında da olağanüstü yetenekli tercümanları vardı. Örneğin o gün orada tanıdığımız İsrail İsaya, Moskova'daki tıp fakültelerinden birisinde öğretim üyesi olan bir cerrahtı. Aynı zamanda bir seyahat acentesi vardı ve yan işi olarak tercüman rehberlik yapıyordu. İngilizce konuşan bizler en beklenmedik yerlerde birbirimizi bulur gruplar oluştururduk. Dışişleri çalışanlarının, diplomatların uluslar ötesi birileriymişçesine kendilerini temsil ettikleri ve temsil edildikleri uluslardan ayıran ortak bir tavırları, tepeden bakan bir tavırları vardır.
Ayrım sonu.